Ayrım 6, Ninova'nın Yakarışı, Surma Hanım, sayfa 71. Patrick, örneğin Tuxuma sınırı yakınına vardığında o bölgenin maliki buradan sonra Patrick'e kendisinin hizmet edeceğini gösterircesine onun gümüş kadehini bir hizmetkardan devralırdı. Patrick, tiyari sınırını aştığında Tuxuma maliği bu sefer gümüş su kadehini tiyari malikine devreder ki, buradan sonra hizmet edecek kişi tiyari maliki demektir bu hareket. Patrick Divanı. Patrikhane Kuatsanis'teydi. Resmi ziyaret saatleri sabah dualarından sonra 7, akşam dualarından sonra 5 olmak üzere iki bölümde toplanmıştı ve ikinci saat ya da her iki ziyaret saati de Kahve Divanı adı altında gerçekleştirilirdi. Patrick genellikle bir dilekte bulunmak ya da saygılarını sunmak için gelenleri karşılayacağı geniş bir odada otururdu. Huzuruna çıkanlar önce diz çöküp Patrick'in elini öper, sonra da dilediklerini sunarlardı. Sonra Patrick gelenlerin oturmalarına izin verir ve birlikte sigaralar içilirdi. Bir hizmetkar cezve, bir diğeri tepsi üzerine fincanları getirir ve ardından Patrick sohbete başlardı. Divan görüşmelerinin bir saat içinde tamamlanması bir gelenekti ama Patrick ziyaretçilerini başka zamanlarda da kabul ederdi. Patrikhane yalnızca Asurlar için değil, aynı zamanda Kürtler, Yahudiler, Türkler, Yezidiler, Farslar, Avrupalılar ve daha başka birçok ayrı uluslardan insanlar için de aynı konukseverliği gösterirdi. Bir yıl içinde kabul edilen ziyaretçilerin sayısı binlere varırdı. Ekmek için gerekli buğday bu amaçla yetiştirilen katırlarla diğer köylerden getirilirdi. Diğer yiyecekler ise yakın köylerden getirilirdi. Patrikhanedeki hizmetkarlar, Baz Diyakonu Petros, Baz Maliki'nin yeğeni, Dezden Samasa Haksonu gibi lider ailelerinden olurdu. Bu hizmetkarlar tüm özel ilgilerini Patrik'e hizmet adına adarlardı ve bundan sonraki liderlik konumlarını Patrikhanenin yukarıda adı geçen köylerin kahyalığını üstlenerek sürdürürlerdi. Gerçekten de 40 yıllık hizmetleri boyunca birer hizmetkardan çok oldukça güvenilir arkadaşları, dostlukları ile saygınlık kazanırlardı. Bu kişiler arasında katiplerimiz Taksumalı Kuaso His Iso, Papaz Isho ve daha sonra Urmiye Piskopos olarak atanan Samasa David oldukça vefakar dostlarımız olmuşlardı. Artuş aşiretinin Ahmet Ağa'nın kuzeni ve Pinyaniş aşiretinden Fatu gibi iyi ailelerden gelen Kürt hizmetkarlarımız da vardı. Bu kişiler bize çok bağlı ve kendilerini bu göreve adamış insanlardı. Bunlardan biri bu bağlılığını bana katırlarla mısır almaya giderek göstermişti. Pazarda yüzbaşı tarafından tutuklandılar. Yüzbaşı katırlarımızı zorla almak istemiş. Fakat Kürt hizmetkar Ömer bunu reddedip yüzbaşıyı dövüp kafasını kırmıştı. Bu olay valiye götürülmüş ve vali katırların kime ait olduğunu öğrenince onları serbest bırakmıştı. Türklerle ilişkiler. Asur ulusu Timur zamanından bu yana yüzyıllarca yöneltilen baskı ve zulümler sonunda milyonlardan binlere inmiştir. Birçoğu çeşitli ülkelere dağılmışlardır ve yalnızca Amerika ve Avrupa'da değil, Urmiye Gölü'nden batıda Beyrut'a ve Van Gölü'nün kuzeyinden Musul'un güneyine kadar uzanan topraklarda yaşam mücadelelerini vermeye devam etmişlerdir. Mezhep kavgaları bu ulusu daha da dağıtmış ve Maruniler, Yakubiler, Süryaniler, Nasturiler ve Kildaniler gibi çeşitli isimler altında onları görmek mümkün. Bu ulusun büyük bir bölümü kötü Türk ve Fars-İran yönetimi altında kalmıştır. Mezopotamya dağlarında yaşayan Asur-Nasturi diye bilinen bölüm Türkiye sınırlarında olmalarına karşın yukarıda sözüne ettiğimiz kendi yasaları çerçevesinde varlıklarını sürdürmüşlerdir. Bu bağımsız aşiretler Tiyari, Tuxuma, Jilu, Jilo, Istazin, Baz ve Dez, Dızdır. Bu aşiretlerin en büyük köyü 6000 nüfusuyla Asitane'dir. Asurların diğer bir kısmı Türk hukuku çerçevesinde varlıklarını sürdürenlerdir. Bunlar da bazı alanlarda bağımsızdırlar. 1. Asla Türk subaylarının komutası altında askerlik yapmazlardı. 2. Bal, tütün ve koyunlarından elde edilen tereyağının ticaretini yapmalarına karşın Türkler Van ve Musul'da yaşayanlardan aldıkları gümrük vergisini onlardan istemezlerdi. 3. Türkler asla nüfus sayımı yapmadıkları gibi bu insanların sayısını da bilmezlerdi. 4. Türklere 3 yılda bir ödedikleri verginin miktarı patriklerinden aldıkları bir mektup ile kendileri tarafından belirlenir fakat asla bir Türk bu bağımsız ülke topraklarına giremezdi. 1895'te Türk ordusu şimdi Tiyar yakınında bulunan Geramun ve Halmun adındaki köylere vergi toplamaya geldi ve bunun üzerine Tiyari erkekleri Türklere saldırıp onlarla savaştılar ve Türkler bütün araç gereçlerini çadırlarını bırakarak geri çekilmek zorunda kaldılar. 1897'de Musul'dan Başkale'ye gelen 400 güçlü Türk erkeğinden oluşan bir tabur gizlice Tiyari'ye girdi ve geri çekilme isteklerini geri çevirdiklerinde Tiyari erkekleri subayların kılıçlarını ve tüfeklerini ellerinden alınca Türkler canlarının bağışlanması için yalvarmak zorunda kaldılar. Türkler bu olanlar üzerine Marsamkun'a bir mektup göndererek silahlarının güvencede tutulması için ricada bulundular. Patrik bu ricayı dikkate alarak silahların güvende olup olmadığını kontrol etmeleri için adamlarını gönderdi. Başka bir zamanda buna benzer olaylar yaşandı. Örneğin Taksuma'da Türkler yine bir yenilgiye uğratıldılar. 1910'da Barzan Şeyhi ve ailesi Taksuma'ya sığınarak Türklerin elinden kurtulmayı başardılar. Taksuma halkı onları korudu ve Türklerin onların teslim edilmesi isteklerine karşı geldi. Türkler sürekli olarak Tiyar kurşun madenini istiyor fakat bu istek yanıtsız bırakılıyordu. 1870'te Van valisi tüm malikleri diğer Asur liderlerini ve Patriği Van'a kendisiyle görüşmeye davet etti. Vali Paşa hem dünyevi hem dini işlerin bir kişiye yüklenmesinin haksızlık olduğunu, Patrik Ruvil Samku'nun babası Benjamin Bey'in bağımsız aşiretlerden oluşan ve Türkler tarafından ücretleri ödenecek olan bir jandarma gücünün de desteğiyle dünyevi yönetimi üstlenmesi ve bu alanda valiye de danışması gerektiğini ve din yönetimi alanında yetki sahibinin de tek patrik olmasının uygun olduğunu söylemiş ve bu konuda onlardan olumlu yanıtlar beklemiş. Aşiretler bunu bağımsızlıklarını ortadan kaldırmaya yönelik bir oyun olarak algıladılar ve böylesi bir bölünmeyi kabul etmeyip bizler patriğimizin liderliğinde yaşayıp öleceğiz ve kendi yasalarımızı koruyup onlara uyacağız. Başka hiçbir kural ve yönetim tanımıyoruz dediler ve önerileri kabul etmediler. Patrik daima Türk yönetiminden bağımsız olarak kendi ulusunu yönetir diye tanınırdı. Türk hükümetinin vali ya da mutasarrıfının yaptıklarından hoşnut olmadığında şikayetlerini bildirir ve resmi şikayetleri dikkate alınıp böylesi durumlar ortadan kaldırılırdı. Van ya da Dez gibi hükümetinin bulunduğu yerleri ziyaret ettiğinde askeri bandoyla karşılanır ve selamlanırdı. Kemal Paşa da Marsamkun'u bu şekilde karşılamıştı. Mar Benjamin Samkun'a 2. ve 3. Mecidiye nişanının yanı sıra 1913'te Osmaniye'nin 3. nişanı da bahşedildi. Bu 6 aşiret Livan, Tal, Ku, Gavar, Lover, Barvari gibi çevre bölgeler üzerinde de söz sahibiydiler. Bu yöreler olmaksızın yeterli yiyecek elde edemezler ve koyunları için gerekli otlaklardan yoksun kalırlardı. Burada şunu da açıkça belirtmeliyim ki, Dez Kaymakamı Haydar Bey, Kamil Paşa gibi insanlarımıza çok iyi davranan ve Müslüman-Hristiyan ayrımı gözetmeyen önemli Türk memur ve subayları da vardı. Fakat böyle insanlar devletleri huzurunda da itibar ve konumlarını çok geçmeden yitirdiler. Büyük Savaş sırasında Türkler tarafından Musul'a götürülen iki Taksumalı kadın geriye bizlerin arasına döndü. Döndüklerinde onlara orada nasıl davranıldığını sorduk. Bize, Haydar Bey'in çok iyi davrandığını ve diğerlerine de bize karşı saygılı olmaları için emirler verdiğini fakat ikinci derecedeki memurların gaddarlık yaptıklarını söylediler. Bu genelde yaşanan olaylara yalnızca bir örnek olarak verilmiştir. Kürtlerle ilişkilerimiz. Kürtler Asurların Hakkari yöresindeki bağımsız ve lider konumunu benimsediler. Örneğin, Çölemerik'in kuzeyinde bir bölge olan Selay'ın ağası, yukarı Tiyari'deki ileri gelenlerce seçildi ve yapılan seçimin sonucu bir mektupla Patriğin onayına sunuldu. ve Patrick bölgenin kaymakamına onun da onayını almak için bir yazı yazdı. Ağanın Selay halkı tarafından bağımsız bir şekilde seçilmesi veya liderlerinin çöle Merik'teki kaymakamın yetkisi kapsamında atanması duyulmamış bir şeydi. Güney Barbari, mirası Hristiyan bölge sınırı üzerindeki aşağı tiyaride seçilmişti. Güney Barbari, mirası Hristiyan bölge sınırı üzerindeki aşağı tiyaride seçilmişti. Bu bölgenin malikleri ve diğer liderleri bu seçim sonunda yeni mirayı makamına yerleştirmek için Barbari'ye inerlerdi. Bu gelenek yörede eski Kürtçe'de başkan anlamını taşıyan bir sözcüğün uyarlaması olan Dumirana olarak bilinir. Aynı işlemler Tuksuma'nın Hristiyan sınır bölgesindeki belirli Kürt köylerinin Majvar'ının ikinci başkan seçiminde de uygulanırdı. Çünkü bu kişiler Malik tarafından seçilir ve atanırdı. Lizan bölgesinde yukarı Tiyari sınırı üzerinde Majvar seçimi aynı şekilde yapılırdı ve orada düzenden sorumlu tutulan kişi reisti. Onları makamlarına yerleştiren yani atamada bulunan Kürt aşiretinden olanlar değil, aksine Hristiyan Malik'ti. Diğer yandan Asurlar arasındaki Malik ya da başkan seçiminde Kürtlerin herhangi bir etkisi söz konusu değildi. Bu yerleşik Kürtler bir bakıma yaşadıkları topraklarda hüküm süren gelenek ve göreneklere bağlılık gösterirken bir yandan da kendi dinlerinin tam bağımsızlığından ödün vermiyorlardı. Kürtler ve Hristiyanlar arasında sık sık ortaya çıkan savaş durumlarında Patrik işe el koyar ve iki tarafında liderlerini kendi patrikliğine ya da uygun bir yere çağırarak bir araya getirip anlaşma ortamı doğması için bir tür barış konferansları platformu oluştururdu. Bu barış konferanslarında usul şöyleydi. Patrik ve seçilmiş birkaç danışman kabul odasında yerlerini alırlar ve ardından savaşan iki tarafında liderleri odanın kendileri için ayrılmış bölümlerine sessizce oturup beklerlerdi. Sonra Patrik ayağa kalkar ve barışın gerekliliği, savaşın hukuksal esasları gibi konular içeren konuşmasını yapar. En sonunda onlara birbirlerine dostluk ifadesi olan barışçı selamlarını sunmaları için emir verir, böylece uzlaşma sağlanmış olurdu. İki taraf da ayağa kalkarak ciddi bir şekilde birbirlerine selam verirlerdi. Bunun ardından istedikleri biçimde oturup birbirlerine sigara tutar ve birlikte kahvelerini içerlerdi. Patrik her şey tatlıya bağlandıktan sonra kimin kime zarar ödemesinde bulunacağını duyurur ya da önceden yapılan düzenlemeler gereği böyle bir ödeme söz konusu değilse şu tarihte şu şu isimli aşiretler arasında barış görüşmeleri yapılmıştır diye kayıt tutulması işlemine geçerdi. Bu dokümanlar Patrik ve iki taraf liderinin mühür ve imzaları ile birlikte saklanırdı. Patrik bir Kürt ailesince konuk edilmişse büyük bir onurla ağırlanırdı ve Kürt lider bütün süvarileriyle birlikte ona hoş geldin diyebilmek ve karşılamak için onu almaya gider ve konuk olacağı eve kadar eşlik ederdi. İki Kürt klan arasında doğan bir anlaşmazlık durumunda danışmak için ya da hakemlik yapması için Patrik'in çağrılması olağan bir şeydi. 16 yıl kadar önce meydana gelen bir olayı aktarmak istiyoruz. Artoşnay, Köçer. Göçerlerinin ağası Hacı Bey, Benjamin Marsamkun'a aynı klandan yerleşik Kürtlerin lideri olan Şakir Ağa ile uzlaşmalarında yardımcı olmasını rica etmeye geldi. Patrik Livan bölgesine giderek her iki lideri de oraya görüşmek için çağırdı ve onları uzlaştırdı. 1910'da tekrar Patrik, çöle Merik Kürtlerinin iki düşman tarikatını bir araya getirdi ve onlarla kabul odasında görüşmeler yaptı. Bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Kısaca belirtmek gerekirse, Hakkari bölgesindeki Hristiyan yörelerde Hristiyanların liderliği ve oralarda yaşayan Kürtler, bizim Kürtler ile ilişkilerimiz genel olarak dostçaydı. Bu herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Doğal olarak savaşlar ve anlaşmazlıklar da ortaya çıkıyordu. 75 yıl kadar önce tamamen yerel bir çatışma büyük bir felakete dönüştü. Çöle Merik çevresindeki belirli Kürt liderleri aralarında Nurullah Bey de vardı ile aramızda bazı özel mülklerin ve kiliselerin yönetimi konusunda bir anlaşmazlık çıktı. Savaş başladı ve bizimle baş edecek güçleri olmadığından kendilerine bize karşı destek güç sağlamaları için Botan'dan Bedirhan Bey'i ve tüm diğer Kürt aşiretlerini yardıma çağırdılar. Bize karşı toplu olarak savaş açmış oluyorlardı böylece. Köçer, göçebe demektir. Bir Kürt soyundan olan insanlar ya göçebe ya da yerli yerleşik olurlardı. Bir kısmı bir köye yerleşiyor, diğer bir kısmı da göçebe olarak oradan oraya göçerek yaşıyorlar ki bunlar da hemen kendilerine bir ağa ya da lider buluyorlar. Akrabalık ya da kandaşlık yerleşikliğe geçişte de asla unutulmuyor ve iki tür aşiret de kendilerini daima aynı soydan geliyor diye kabul ediyorlar. Artuş Kürtlerinde aşiretin büyük bir kısmı daha önce Ermeniler ve Asurların olan köylere yüzyılın başında yerleşti. Belki de klanın üçte biri eski Çingene yaşamını seçti. Kitaptan anlaşıldığına göre kandaşlık bağı, çatışma ve kavgaları her zaman önleyemiyor. W.A. Wigram. Kabul edilmelidir ki bizim aşiretlerimiz çok akılsızca hareket ederek ortak savunma yapmak için birbirlerini desteklemediler ve böylece yenildik. Korkunç bir katliam yapılmıştı. Bu katliam yalnızca savaşan erkeklerimize değil aynı zamanda kadınlarımıza ve çocuklarımıza da yöneltilmişti. O zaman patrik olan Mar Abraham Musul'a gidip İngiliz konsolosluğuna sığınacak bir yer buldu ve Büyük Britanya'ya yardım için başvurdu. İngiliz konsolosu, astroloji uzmanı olarak ün yapmış olan Hermes, Hurmuz, Rassam idi. İstanbul'da onu destekleyen sultandan gerekli emirleri alan büyükelçi Stratford Canning idi. W.A. Wigram. Katliamdan iki yıl sonra Nurullah Bey, Patrik'e uzlaşma istediğini bildirdi ve Patrik bu ricayı geri çevirdi. Patrik her şey için çok geç kalındığını bildirdi. Aramızdan birinin, bir tarafın Kürtler ve Asurların birlikte yaşadıkları tüm Hakkari bölgesini yönetmesi gerekiyordu. Bölge bölge yönetimi dağıtmamız imkansızdır dedi. Son olarak Kürtler üzerine İngilizler ve Asurların düşüncelerinde bir aziz olarak yeri olan Kraliçe Victoria'nın gücü ile bir baskı yöneltildi. Bedirhan tutuklandı ve sürüldü ve Asur ulusu kendi topraklarına yeniden yerleşti. O zamandan 1914'e kadar İngiliz konsoloslarının yardımlarıyla tüm Asur Hristiyanlar üzerindeki patriklik hakları Emir Bedirhan zamanında patriğe verildi ve bununla da kalınmayıp Patrik Hakkari'nin yöneticisi ve baş prens olarak Kürtler ve Asurlar tarafından tanındı. Patrikliğe sunulan Muhammed Fermanı. Hakkari'de yaşayan Müslümanlar arasında bilinen bir şey, peygamberleri tarafından kilisemize sunulan özel bir ferman vardı ve evrensel bir inanca göre ona ait özel bir bıçak kilisemizde Bedirhan Bey zamanına dek korunmuştur. 1845. Yılda bir kez Çölemerik için seçilen molla gelir ve bu fermanı halk önünde okurdu. Hristiyanlarca kesilen etleri yemeyen sofu Müslümanlar, Patrik ailesinden bir kişinin kestiği herhangi bir hayvanın etini hiç tereddüt etmeden yerlerdi. Bu dokümanlar Patrikliğin hazineleri arasında saklanırdı. Daha sonra ele geçirilen ferman Bedirhan'a getirilirdi ve gösterildi. Bedirhan, Allah'ın gazabı, beni peygamberin fermanına karşı hareket ettiren Çölemeri'nin Nurullah Bey'in üzerine olsun. Bu fermanın bu kilisede olduğunu bilseydim, asla onlara karşı gelmeye kalkışmazdım diye bağırdı. Ferman, iri bir yazıyla, altın harflerle parşömen üzerine ve ortasına bir el baskısı yapılarak daire şeklinde yazılmıştı. Bu Arapça el yazmasının antik bir tipidir. Bıçağın sapı gümüştü ve başında mercan dizisi vardı. Ağzına da altınla bir yazı yazılmıştı. 10. Büyük Savaş. Şimdiye dek ulusumuzun aşiret statüsü taşıyan bölümlerini inceleyip aktardık. Bu aşiretlerin yaşadığı topraklar üzerinde Osmanlı yönetimi asla yayılmacı bir politika izlememiştir ve konumları bakımından 200 yıl kadar önceki Kuzey İskoçya'ya benzemekteydiler. Dağlarımızda yaşam çok zor olduğundan bu insanlar büyük güçlüklerle karşı karşıyaydılar. Fakat bu zorluklar bu insanların taşıyamayacağı kadar ağır olmadığı gibi bir takım avantajları ve hoş yanlarıyla ön plana çıkabilmekteydi. Bu güç yaşam koşulları, eski gelenekler gereği insanlarımızın silah taşımaları ve kendilerini savunma zorunluluğunu doğurmuş ve böylece insanlarımıza ailelerini ve mallarını Kürt saldırganlara ve Türk memurlarına karşı koruma şansını vermiştir. Osmanlı hükümetinin ve küçük memurlarının kaprislerine göre hareket eden rayat denen insanlar diğerlerinden farklıdır. Tamamen kendi yönetimleri altında bulunan Hristiyanlara karşı Türklerin aldıkları çirkin tavırların zulüm dolu yansımalarının tümünü burada aktarmak oldukça uzun bir Kürtlerin baskı ve türlü haksızlıklarla topraklarından edilmelerini beraberinde getiren olaylar dizisini tamamen anlatmak da bir o kadar zor olacaktır. Kişisel gözlem ve bilgilerden yararlanılarak ortaya dökülebilecek olan örnekler, Gavar'da olanlar ve Hananis'te kilise mallarına yapılanlardır. Bu çerçeveden baktığımızda yüzlerce kez Hristiyanların yaşadıkları köylerin boşaltıldığını, insanların evlerinden sebepsiz yere çıkarıldığını ve buna benzer olayların Bala, Kalanis gibi birçok köyde ve tüm Şemdinan yöresinde yaşandığını söylersek sanırım sizleri biraz olsun bilgilendirmiş oluruz. Bu yörelerdeki insanlar ve eğer ölmekten kurtulduysa gönülsüz de olsa Rusya'ya kaçar ve bir süre orada kalırdı. Rayat olan bir Hristiyanın güven içinde benim diyebileceği hiçbir şey kalmamıştı. Sahip olduğu her şey yerel bir Kürt ağası ya da bir Osmanlı hükümeti memuru tarafından el konularak ya da ortadan kaldırılarak bir şekilde elinden alınmıştı. Bu zulüm ve kıyımların hepsini anlatmaya ne kitap dayanır ne de zaman. Yapılabilecek olan tek şey kayda geçmiş, yazılmış, çizilmiş olan çoğu olayın yinelenmesinden ileri geçmeyecektir. Patrick Benjamin Marsamkun 3 Ağustos 1914'te Van'a Vali Tahsin Paşa ile görüşmeye çağrılmıştı. Bu tarih Türk yönetiminin tavrındaki kararlılığının ve yerel yöneticilerini bu doğrultuda eğittiğinin gösterilmesi açısından çok büyük önem taşır. Aralarında Asurlara götürülecek yardıma ilişkin uzun süren görüşmeler yapıldı. Bu yardım, Türkiye savaşa gireceği için tarafsız kalmaları ve Rusların yanında yer almamaları koşuluyla yapılacaktı. Yanıtı oldukça açıktı. Tavrımız, Türklerin Hristiyanlara karşı aldıkları genel tavırla paralel olacaktı ve Asurların yararı açısından Patriğin maliklerle ve halkının ileri gelenleriyle yapacağı görüşmeler sonucunda bir yanıt verilmesi daha doğru olacaktı. Patrick bu nedenle Van'dan döndü ve tüm Rayat Hristiyanların yaşadığı bölgelere sakin olmalarını ve Türklere karşı tüm istenen şeyleri hakkınca yerine getirmelerini öğütleyen bildiriler gönderdi. Patrick gerçekten de Türklerin ne kadar dürüst davranacaklarını görmek için bekliyordu ve doğrusu çok yakın bir zamanda bu bol bol görülmeye başlandı. Ekim ayında Gavar'da yaşayan Hristiyanlardan 50 kişi yerel yönetim merkezi Başkale'ye götürülüp orada öldürüldü. Kuzey Barvari yöresinde Türkler köylülerin evlerini çocuklarının çoraplarına varana dek soyup soğana çevirdiler. Bir diyakon canavarca dövüldü. Daha önce kilisede ayinde olduğu gerekçesiyle askerleri selamlamaya gelmemişti. Ağzına yanan kömürler doldurdular. Aralarında Kürtlerin çok beğeneceği Liil köyünden iki kadının da bulunduğu kadınları kaçırdılar. Bu komuta subayının emriyle askerler tarafından yapıldı. Kadınlardan biri kocasının ve çocuğunun da kendisiyle birlikte gelmesi için onlara yalvardı. Fakat ne yazık ki gözlerinin önünde küçük çocuğunu ve kocasını öldürüp kadını alıp götürdüler. Zavallı bu kadın acıya dayanamayıp kendini kaybederek birliğin yolu üzerinde rastladığı ilk nehre kendini attı. Bu arada bazı dost Kürtler özel olarak Patriğe yazıp onun da tehlikede olduğunu, öldürüleceğini ve saklanması gerektiğini bildirdiler. Çok iyi bilinmelidir ki, örneklerini sunduğumuz hiçbir saldırı, zulüm ve canavarlık yüksek rütbedeki kişilerin bilgisi dışında gerçekleşmemiştir. Bu kişilerin olan her şeyden haberleri olduğu gibi birçoğunu da yönlendiren konumdaydılar. Her olayda Marsankun detaylarıyla her şeyi Van valisine ve kaymakama yazılı olarak göndermiştir. Osmanlı memurlarından bir Hristiyan adına saygı ve sempatiyi bir yana bırakın, hiçbir adalet ve merhamet belirtisi söz konusu olmazdı. Yaşadığım sürece asla o acı ve terör dolu günleri unutabileceğimi sanmıyorum. O günlerde evimizde her gün, her gece toplantılarımız oluyor ve günün değerlendirmesi, olaylar, neler yapılabileceği gibi konular tartışılıyordu. Türkiye savaşa gireli ne düzen ne yasa kalmıştı ortada. Kardeşimle sabah ikiye dek oturduğumuz her gün, gündüz Patriğin evinin yakınlarında görülmeleri, tehlikeli olan insanlar ve köylüler gece gelirler ve bize zulüm ve acı dolu öykülerini anlatırlardı. Mezopotamya yöresini biraz olsun tanımış olan insanlar, dağlarımızda kar ve kurtların saldırı tehlikeleri içerisinde korkutucu gece yolculukları gerçeğiyle ne demek istendiğini kolayca anlayabileceklerdir. Özellikle bir gece olanlar kafamdan hiç silinmiyor. 8 ayrı habercinin birbirinin ardından gelip bir sürü şiddet olayının anlattığı o geceyi biz Eyüp'ün kederleri gecesi olarak adlandırdık. Bir katliam ve saldırı olayı anlatılırken bir hizmetkar içeri girip, "Bakın şu köyden şu kahin ya da şu liderin öldürüldüğünü söyleyen biri geldi." derdi ya da saldırılan bir köy ya da kaçırılan bir sürü kadından söz eden birinin geldiğini söylerdi ve bu o 8 kişi tamamlanana dek sürmüştü. Evimizden yalnızca 3 saat kadar uzaklıktaki Kırmay köyünden bir kadın içeri alındı. Kadın yalın ayak, başı açık bir şekildeydi ve kucağında da 3 aylık bir bebek vardı. Patriğin, benim ve erkek kardeşlerimin huzuruna getirilen bu kadının anlattıkları şunlardı. Yatmak üzereydik ki Çölemerik yolu üzerindeki köyümüze bir Türk müfrezesinin yaklaşmakta olduğunu haber aldık. Köyümüze girer girmez yiyecek istediler ve kadınların çoraplarını ve başörtülerini aldılar. Çünkü yeterince çorapları ve başörtüleri yoktu onların. Kışın yolculuk edenler kulaklarını soğuk ısırmasından korumak için başlarını iyice örtmek zorundadırlar. Elimizdekileri onlara verdik ve yiyecek hazırlamaya koyulduk. Daha sonra ben bu hazırlıklarla uğraşırken evin birinde bir kadının çığlığını ve bir adamın "Hizmetkarınız olurum, yeter ki karıma dokunmayın." diyen acılı sesini duydum ve ardından kocam aniden içeri geldi ve bana kaçıp saklanmamı söyledi. Bunun üzerine beşiğe koştum ve çocuğumu kaptığım gibi oradan uzaklaştım. Sonunda buraya gelmeyi başardım ama geride kalanlara neler olduğunu bilmiyorum. Bu olay 13 Kasım 1914 gecesi yaşandı. Çocuk öldü ve kadın birkaç gün korkulu anlar yaşadı ama şu anda hayatta. Sabah Diyakon Yuksana'nın ve iki oğlunun Albak'ta hükümetin hizmetinde bulunan bir Kürt, Kürşat Bey tarafından öldürüldüklerini duyduk. Yuksana hükümetin daima güvenilir bir adamı ve yerel yöneticisinin mutasarrıf meclisinde üye olan birisiydi. Biraz varlıklı birisi olduğundan kapısı daima konuklara açık olurdu. Bu olaydan 3 gün sonra Patrick olayları öğrenmesi için güvenilir bir Kürt ulağı Albak'a gönderdi. Ulak 5 gün sonra yanında anlatacakları olan bir Hristiyan ile birlikte döndü. Bu Hristiyan, Albak Hristiyanları arasından çoğu genç erkek öldürüldü, tüm evler ve köyler yağmalandı, kadınlar ve küçük çocuklar esir alındı. Esir alınanlar Şahin Ağa'nın evinde tutuluyorlar. Şahin Ağa onlara iyi davrandı ve zorla Müslüman olmaları için hiçbir girişimde bulunmadı. Samasa Yuksana'nın karısı ve biri 9 diğeri 11 yaşlarındaki küçük oğulları Kürşat Bey tarafından kaçırıldı ve şimdi kendi ahırlarından birinde tutuluyorlar. Kadının çocukları, anneleri ve kendileri için köyde ekmek dilenir hale geldiler. Bazıları onlara istedikleri ekmeği verirken diğerleri "Babanıza gidin de o size ekmek versin" diyerek çocukları geri çeviriyorlar diye anlattı bize öyküsünü. Fakat köylüler tüm Hristiyan esirlere Şahin Bey'in gösterdiği saygıyı ve nezaketi göstermeye karar kıydılar ki bu esirler uzunca bir süre Şahin Bey'in evinde kalmışlardı. Müslüman centilmenlerinin cömert tavırları ve inançlarının özündeki ilkelere uygun hareket etmeleri önceki soykırımlar sırasında gözlenebilir. Buna karşın bunlar sıklıkla az rastlanan ve izole edilmiş görüntüleridir. 6. ayrımın sonu sayfa 86.